Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Bayram arifesinde güzel, keyifli bir günde yine Radyo Doktoru'nda hayatınıza dokunmak için buradayız. Sağlıklı, mutlu ve lezzetli güzel bir bayram için güzel sohbetler edeceğiz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine birlikteyiz, keyifliyiz. Bize ulaşmak isterseniz çift 090 312 463 34 19 463 34 21 elektronik posta için radyodoktoru@trt.net.tr ve sosyal medyada Radyo Doktoru yazarsanız bize ulaşabilir, sorularınızı merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında tabii beslenmeyi konuşmak istiyoruz. Çünkü önümüz Kurban Bayramı ve haliyle beslenmeyle ilgili birçok şeyi farklı açılardan da ele almak gerekecek. Çünkü sağlık için.
Öyle yine değil doymayacağız değil mi bu bayramda?
Maalesef doymayacağız. Bilmiyorum ete mi doymuyoruz yoksa doymayla ilgili problemlerimiz var. Biz de bunları uzmanlarına soracağız. İlk ağızdan öğreneceğiz. Birazdan Profesör Doktor Deniz Demiryürek burada olacak. Ona sorularımız olacak. Ve yine bir diyetisyenimiz var, canlı yayın konuğumuz Emine Yüzbaşıoğlu burada olacak. Ve biz beslenmeyle ilgili bu süreci nasıl geçireceğimizi, bizi nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Kısa bir şarkı aramız var. Ardından sohbet etmeye devam edeceğiz. Evet, Radyo Doktoru kaldığı yerden devam ediyor. Az önce bahsetmiştik sevgili hocamız Deniz Demiryürek burada olacak diye. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Özledik, uzun zaman oldu
görüşmeyeli. Karşılıklı.
Ne güzel sizi burada görmek. Sorularımız birikti. Bu arada tabii sizi
buyurun bekliyoruz.
Şimdi az önce Ebru ile konuşurken de aynı şeyleri düşündük. Bu özellikle etle alakalı olarak Kurban Bayramı sürecinde. böyle bir doymuyoruz biz. Niye doymuyoruz ya da doymayla ilgili olan problemimiz ne? Nedir bu sürekli yeme isteği, durmaksızın tüketme isteği? İnsanoğlunun hani yaratılışından gelen bir şey mi bu yoksa sonradan mı gelişti?
Gözümüz mü aç?
Gözümüz mü aç? Psikolojik problemlerimiz mi var? Nedir yani bunun? Dünya değişiyor, zaman değişiyor. Bununla beraber biz de mi değişiyoruz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bir sürü soru var aklımızda. Ben ucundan başladım. Devamını siz getirin.
Öncelikle ihtiyacımız olduğu için besleniyoruz.
Yaşamak için.
Ve önümüz bayram. Bayramda biz bayram sevincini aynı zamanda yiyerek ve içerek de kutluyoruz.
Kutlama.
Ha, psikolojimizde yansıyor yani.
Yanı sıra gittiğimiz misafirliklerde yapılan ikramları reddetmeme gibi bir görgümüz de var. Dolayısıyla evet. Kibarlıktan da tüketiyoruz.
Kibarlıktan öte o dayak korkusu bizdeki o.
Ama
yemediğin
o lezzetleri
zaman.
Her zaman yakalayamayacağımız için de birazcık da fırsatçılık yapıyoruz. Ama temelinde baktığınızda beslenmeyle ilgili kısa süreli beslenme ve uzun süreli beslenme olarak iki alt birime ayrılıyor.
Evet.
Kanımızda şeker düştüğü zaman şekeri yerine koymak istiyoruz. Yağlar azaldığı zaman onu telafi etmek istiyoruz. Protein güçsüz kaldığımızda biz bunu hissediyoruz. Onu tamamlamak için de besinlere yöneliyoruz.
Vücut bunu bir sinyal olarak bize veriyor mu? Alarm olarak yani protein al, işte yağ al diyor mu yoksa?
Diyor çünkü o kadar ilginç bir mekanizma var ki her yerde sensörler var, alıcılar var. Bu alıcılar midenin duvarındaki gerilmeyi hissetmekten tutun, kandaki şeker seviyesini ölçen bir nevi ölçü cihazı gibi dönüyor, dolaşıyor. Alt beyinde hipotalamus denilen bir merkeze sinyal gönderiyor. Evet. Hipotalamus sadece vücuttan gelen sistemleri değerlendirmiyor. Aynı zamanda duyguları da değerlendiriyor. Bunu da yine alt beyinde bulunan limbik sistemden ve özellikle amigdala denen bölgeden gelen duyuları alıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Çok mutsuz olduğumuzda, stresli bir dönemde dolabı açtığınızda öncelikle karşınızda sizin kalorisi yüksek, şekeri yüksek ve yağ yüksek olan gıdalara yönelme sebebiniz, onları tükettiğinizde salgılayacağınız mutluluk hormonu serotonini arttırmaya yönelik.
Çikolata.
Sadece çikolata olsa iyi.
Yani.
Bayramda önümüze gelen tatlılar.
Şerbetli tatlılar.
Önce kalorisizleri değil, kalorileri tercih etmemizdeki temel sebep daha fazla mutlu olmak.
Sütlüyü boş ver.
Dahası. Ama burada şöyle de bir sıkıntı var. Bu sıkıntı bir bağımlılığa dönüşüyor bir süre sonra. İşte o zaman da duygusal yeme bozuklukları gündeme geliyor. Ne zaman tatsız hissediyoruz, bir yorgunluğumuz, kırgınlığımız var, daha yüksek kalorili şeylere yöneliyoruz. Bu da bize kilo olarak geri dönüyor.
Peki mutlu insanlar, daha düzenli disiplini yaşayan insanların
beslenme alışkanlıkları da daha düzenli oluyor.
Değişiyor değil mi?
Tabii ki.
Böylelikle kilo alma ya da obeziteye yakalanma riskleri de daha düşük oluyor.
Zaten iyi yaşamın temel kuralı öncelikle sizin iyi olmanız. Sizin iyi olmanız da bir bütün zaten, sağlık bir bütün. Ha, bunun dışında yeme içme alışkanlıklarımızla ilgili de o hipotalamus dediğim alt beyin bölgesinin ön kısmı iştahla ilgili. Siz orayı uyardığınız zaman gözünüz doymak bilmiyor. Ne verseniz yenilebiliyor. Onun orta kısmı tokluk merkezi. O merkez iptal olduğu zaman, ki bu bir hastalık olabilir veyahut da mekanizma işletiminde bir sorun olabilir. O zaman da doymak bilmiyorsunuz, karşınıza bir obez kişi olarak çıkabiliyoruz. Tam tersi bunun dış kısmı da açlık merkezi. Oraya tıkadığınız zaman da kaşektik, bir deri bir kemik kişilerle karşılaşabiliyorsunuz. İşte bütün bu bozukluklar aslında hem bir ruh sağlığının tamamlanması, aynı zamanda da beden sağlığının tam olmasıyla ilişkili. Peki bayramla nasıl ilintilendireceğiz? Bayramda gözümüzün dönme sebebi aslında normal yeme alışkanlıklarımızın dışına çıkmak. Biz bunu bir ödüllendirme olarak görüyoruz.
Kaçamak gibi görüyoruz aslında.
Aynen öyle. Ve bu bizi mutlu ediyor. Tabii beraberinde de ciddi bir kalori yüküyle karşı karşıya kalabiliyoruz.
Hatta böyle bayram ya da tatiller için de geçerli aynı şekilde. Öncesinde böyle rejim yapıp nasıl olsa parti var.
Tabii.
Bir hafta 10 gün boyunca bir deliler gibi yiyeceğiz.
Tabii.
O yüzden öncesinde biraz zayıflayalım ki onu rahat rahat dolu dolu yaşayabilelim diyen insanlar
aslında
var.
Aslında o bile kontrollü olmak demek. Yani eğer bir süre koyuyorsak, hani şu kadar süre ipuncunu kaçıracağız diyebiliyorsak, o bile farkındalığı gösteriyor aslında. Diğer türlü hani psikolojik sebeple yiyorsak, hani stresi yiyorsak, mutluluğu yiyorsak, o daha sıkıntılı. Çünkü hani insanız ve duygu hayatımızın her alanında var. Bir şekilde yeme bozukluklarıyla daha çok karşılaşabiliriz.
Yanı sıra şimdi bayramla ilgili baktığınızda vücudumuz da bayram yapıyor. Siz alışık olmadığı ve yüksek kalorili gıdaları verdiğinizde vücutta bir enerji yükselmesi, bir mutluluk yükselmesi iyi hissediyorsunuz. Tabii bu alışkanlığa dönüşmediği sürece.
Alışmadığı sürece.
Evet, bayram tatili 10 gün. Alışır mıyız bu sürede?
Açıkçası ben alışacağım. Ve şu anlıkta duymayacağım. O yüzden dolayı da bayram sonrasını hep bir sonraki haftaya ertelenir ya birçok şey.
Sonrası için hazırlandınız.
Dahası benim hep söylediğim o. Hayatın tadını çıkartmak. Ve yeme içme alışkanlıklarımızda da biz lezzetin peşinde koşuyoruz. Lezzet dediğin şey aslında yediğinizin tadı, yediğinizin kıvamı, yediğinizin kokusu ve sizde yarattığı duygular. Çocukluk yaşlarda tükettiğiniz bir gıdayı ileri yaşta karşılaşıp yediğiniz zaman yaşadığınız duygu aslında sizin hafızanızın size mutlu olduğunuz bir anıyı getirmesi.
Koku hafızasına ben inanırım. Mesela bende çok vardır. İşte çocukluğumdan kalma ya da beni en mutlu eden andaki o ortamda bulunan koku ya da benzer gıdaların kokuları. Sonrası herhangi bir zamanda tekrar karşılaştığında beni çok mutlu eder, keyiflendirir.
İşte az önce bahsettiğim limbik sistem burada devreye giriyor. Sizin duygulanımlarınız, sizin davranışlarınızın içindeki duyguları yeme içme ile birleştiren mekanizmalar da hipotalamusta az önce söylediğimiz kontrol merkezi. Ta ki burada sistem kontrolü elden bırakmasın.
Peki bıraktıran bir şey var mı?
Bıraktıran bir şey var. Görsel açıdan çok düşkün olan kişiler kozmetik açıdan bir süre sonra kendilerini hep zayıf görüyorlar veya hep şişman görüyorlar. Bunlar yeme bozuklukları. Hipotalamusun çalışmasının bozulmasıyla karşınıza geliyor. Veyahut da altta vücudun işleyişiyle ilgili hormon bozuklukları oluyor. İnsülin direnciniz oluyor. Kanda gezmesi gereken glikoz seviyesi normalden fazla oluyor. Hücrenin içine girip kullanılamıyor. Bu da beraberinde yağ ve vücutta kitle artışına geliyor. Tabii dönüyor dolaşıyor. Aslında sistemin tıkır tıkır işlemesi birazcık da sizin elinizde. Kendinizi tanıyıp zayıf yönlerinizi güçlendirip güçlü yönlerinizi koruyarak da sağlığınızı koruyabiliyorsunuz.
Yani bir aslında SWOT analizi yapmamız lazım kendimize bununla ilgili. Yani güçlü ve zayıf yönlerimizi
%100 katılıyorum.
Yapalım. Hatta bunu gıda anlamında SWOT haline çevirelim.
Tabii ki. Çünkü sizin bir genetik hikayeniz var. Aileden potansiyel taşıyabileceğiniz hastalıklar orada yazılı. Yanı sıra bir günlük alışkanlığınız var. Yanı sıra bir sosyal hayatınız var. Ve bu temponun hepsini harmanlayıp bir dengeye oturttuğunuz anda süreç doğru yönetilebiliyor. Ta ki bu süreci bozacak ekstra bir şeyle karşılaşana kadar.
Bunu kendimiz yapabilir miyiz yoksa bir uzmanla mı yapmak?
Kendiniz gerek? Yapmayı öğrendiğiniz anda uzmana ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama burada yapmamanız gereken tek şey kendinizi kandırmamak.
Objektif olabilir. İşte o bölüm biraz zor işte.
O yüzden yediğinizin bayramda özellikle bunun kalorisi düşük canım ne olacak? Ben aslında bir kilo et yesem de bir şey olmuyor falan demeden bilinçli tüketerek ve bunun bir karşılığının olacağını bilerek yapmak daha doğru.
Yıllar boyunca her baklavayı uzattıklarında genç adamsın yakarsın diyerek bir tane daha, bir tane daha, bir tane dahaları çok gördük. O yüzden burada çağrıda bulunuyorum. Lütfen ısrar etmeyin. Lütfen. Yani teyzelerimiz, amcalarımız, ninelerimiz, büyüklerimiz lütfen ısrar etmeyin. Yani herkesin bir limiti var, yiyebildiği kadar var. Ondan sonra evde ne var ne yok sırf sevdiğiniz için ya da bununla ilgili kendinizi mutlu hissedeceğiniz için.
İradeyi zorlamaya gerek yok. Gerek biz yok, de bence de. İrademizi zorlamayalım.
Zorlamayın bizi ne olur. Bu bayramda da zorlamayın bizi. Yani kavurmada da zorlamayın, tatlıda da zorlamayın.
Değil mi? Kronik hastalığı olan aslında dinleyicilerimiz var. İşte kolesterol yükseklikleri, tansiyon yükseklikleri gibi. Onların günlük hayatlarında alması gereken miktarlar belirli. Ve hani belki de bunları alışkanlık haline hepimiz aslında alışkanlık haline dönüştürdüğümüzü düşünüyoruz rutinde ama böyle ufak tefek şeylerde de zorlanıyoruz değil mi? Zaten tek ben miyim onu da bilemiyorum
yok,
ama.
Yok hiç siz özel değil. Benim rahmetli babam da diyabet hastasıydı.
Teşekkür ederim.
Ve yani annemin diyetinin dışında da bir beslenme alışkanlığı vardı ki bu çok yanlış bir şeydi.
Değil mi?
Ve onun sonuçlarından dolayı da sağlık sorunları yaşadı. Halbuki bu yönetilebilen bir süreçti. Dahası siz kendi kendinize eğitebiliyorsunuz. Beslenme alışkanlıkları açısından da. İlk başta zor gelebiliyor. Ama sonra sistem bunu öğreniyor. Ağzınızın tadını bile değiştirebiliyorsunuz. Çünkü aldığınız lokmanın beyinde sizde yarattığı his aslında bütün duyuların bir toplamı. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı, bir de umami denilen böyle bir buruk ekşi tat var. Şu an 5 tane tadımız var. Bunların hepsi kokuyla birleşiyor ve sizin neden hoşlanıp neden hoşlanmadığınızı beyninize hatırlata hatırlata bir beslenme alışkanlığı oluyor. Kimimiz daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenirken, kimimiz daha çok protein ve et ağırlıklı besleniyoruz. Kurban Bayramı. Soframızdan eksik olmayacak olan ciddi bir et ve et çeşitliliği var. Ama bunu yerken de gidip de kuyruk yağını da içine katarak, ekstradan doymuş tereyağı da kavurmanın içine atarak abartmanın bir anlamının olmadığını düşünüyorum.
Ama o zaman da kavurma olmuyor. Kavurma da öyle yani.
Tek onunla da kalmıyoruz ki, üstüne baklava diyoruz.
İşte yanına birazcık pilav koyuyoruz.
Tabii.
Sarması var, dolması var.
Salataları, turşuları, böyle tuzlu gıdaları var. Da ekliyoruz.
Ne güzel. Ama konuşması bile güzel değil mi?
Evet. Değil mi? Evet.
Şu an bayram tadında. Bütün enerji şu an yükseliyor. Yani telaffuz ederken bile yükseltiyoruz.
Çünkü vücut buna hazırlanıyor. Yani sizin böyle bir hazırlığınız var şu an ağzımızda. Sekresyon arttı. Tükürük salgımız artıyor.
Evet.
Evet. Yarın bu programı düşünerek iyi olacağız muhtemelen.
Evet, evet. Dün bak konuşuyorduk, bugün yiyoruz diye. Evet, çok çok önemli şeyler. Peki bu az önce tat değiştirmeyi söyleyince ilgimi çekti. Şekeri bırakmakta mı sen zorlanıyoruz?
Bir süre sonra öğreniyorsunuz.
İşte bunu diyorum. İşte yani demek ki bunu değiştirebiliyoruz. Bu değiştirilebilen bir şey.
Öğretilebilen ve öğrenilebilen bir şey.
Bu 21 gün süreçleri vardır, hep söylenir işte, vücudun öğrenmesi, bunun işte hücrenin bunu kabul etmesi, alışkanlık edinmesi gibi. Burada etkisi nedir bunun?
Şöyle bir sistem var. Şimdi sizin alışkanlıklarınız, beslenme alışkanlıklarınız çocukluk çağından gelen ve yerleşmiş davranışlar. Bunları değiştirmek 21 günde her zaman mümkün olmayabiliyor.
Her konuda olmaz.
Yanı sıra sizin fiziksel aktiviteniz de beslenme alışkanlığınızın üstündeki diğer önemli bir unsur. Siz yoğun bir fiziksel aktivite yapıp ondan sonra az yiyeceğim derseniz sistem bunu kabul etmiyor. Benim enerji ihtiyacım var ve benim yüksek kalorili yiyeceğe ihtiyacım var, gıda ihtiyacım var. Bana onu ver diyor. Bu sistemin bir partneri de, ortağı da kandaki hormon seviyemiz. Kimi hormonlar bizim tüketimimizi arttırıyor ki stres hormonları bunların başındadır. Veyahut da bir korku ve kavga anında sizin yüksek enerji ihtiyacınız var. Ya savaşacaksınız ya kaçacaksınız.
Kortizol mu yapıyor hepsini bunları?
Aynen öyle. Kortizol, adrenalin, noradrenalin, bunlar sizi tüketmeye yönelik, gıda alımına yönelik besleyen, tetikleyen hormon grupları ve nörokimyasal maddeler. Yanı sıra serotoniniz mutluysanız canınız yemek istemiyor. O an çünkü dikkat edin. Bahar döneminde, gençliğinizde karşınızda ilgi duyduğunuz birisi varken yeme içme en son önceliğiniz. Bu çünkü vücudun kendini hazırladığı bir şey.
Evet, hep hormonal. Mesela güvey tokluğu diye bir şey var.
O yani, nedir? Ben de ilk izliyorum.
Benden öğrenin bunu. Güvey tokluğu diyor ki damat evlilik günü o kadar heyecanlı olur ki hiç aklına yemek gelmez. Ve o gün hiçbir şey yemez akşama kadar. Akşamleyin de açlıktan ölür. Yani düğün bittikten sonra, her şey bittikten sonra bu sefer de gecenin bir vakti acıkır. Ona güvey tokluğu deniyor. Bu da yine hormonal.
Ben bunu derslerimde kullanacağım.
Kullanalım.
Yanı sıra yemeğe hazırlanırken az önce nasıl ağzımızın sulandığını ve ağzımızın suyun akacağını öngördüysek vücut da kendini buna hazırlıyor. Ağzınızı açarken öncelikle yiyeceğiniz gıdaya bakıyorsunuz. Bunu kesmeniz mi, koparmanız mı yoksa ağzınızın içinde öğütmeniz mi gerek? Ona göre bir çene açma hareketiniz oluyor. Kesme işleminiz varsa ön dişlerinizi, kesici dişleri kullanıyorsunuz. O zaman 20-25 kilo ağırlığında bir güçle bu işi yapıyorsunuz. Yok, ezilmesi ve parçalanması gereken bir durum varsa ön tarafı ihmal edip arka azıları alıyorsunuz. Ezerek 100 kilo civarında bir güçle bunu eziyorsunuz. Bu fasıl bitti.
Güzel.
Hazırladığınız bir salgı var. Onu da karıştırıyorsunuz.
Bulamaç oldu.
Bulamaç oldu. Bundan sonra bu bulamaç esnasında sevip sevmediğiniz şeye göre de anlıyorsunuz ki ben bunu hemen yutmalı mıyım? Veyahut da bozuk bir gıda var. Ben bunun tadını beğenmedim, çıkartmalı mıyım? Hep beyinle ve alt beyinle ilişki halindesiniz. Bütün bunlardan önce de dikkat edin. Yemeğe başlamadan önce biz kokluyoruz.
Evet, ben çok koklarım mesela.
Çünkü koku duyusu sizin doğada hayatta kalmanızı sağlayan çok önemli bir duyu. Bebek annesini kokusundan tanıyor. Emzirme aşamasında annesi değilse kabul etmiyor sütü. Hayvanlar aynı şekilde yemeden önce kokluyor. Biz de. Çünkü kötü kokan bir şey bizi zehirleyebilir. Doğal seleksiyonla elene elene kokladığımızın iyi kokmasının bizim için yararlı olabileceğini öğreniyoruz. Peki, her şey tamam.
Doğadaki hayvanların zehirli çiçekleri, bitkileri, otları öğrenmesi de aynı şekilde mi?
Aynı şekilde. Çünkü siz tecrübe ettikçe hafızanız diyor ki bu cins koku sana zarar vermişti. Bir zaman bundan rahatsızlık yaşamıştı. Bundan uzak dur. Bozuk süt. Benim size bunu içirme imkanım mümkün değil. Çünkü o koku sizi öyle bir caydırır ki burnunuzu kapatsam da içmezsiniz.
Evet, aynen öyle.
Lokmayı hazırladık. Eti çiğnedik. Bayramız değil mi?
Hı-hı.
Şimdi yutmak lazım. Ama yutmadan önce bir derin nefes alıyoruz. Çünkü yutarken nefes alma şansımız yok.
O yüzden bak. Evet. Şimdi öğrendim.
Derin nefes alıp attık içeri. Attık. Tam bunu yaparken de burada çok güzel bir sistem var. Sizin gırtlağınız diyor ki benim içime lokma kaçmasın. Bu yüzden dolayı sofrada, özellikle bayram sofralarında yemekte daha az konuşuluyor. Çünkü gırtlağın kapağı kapatılıyor ama bazen benim gibi çok heyecanlı, coşkuyla yemek yerseniz de oradan kenardan küçük bir gıda artı içeri kaçmaya yeltenebiliyor. Ama içiniz rahat olsun. Orada bir alıcı sistem var, size hemen öksürtüyor.
Atıyor dışarıya.
Aynen öyle. Sonra ilerlediniz. Devam edelim mi? Ne dersiniz?
Muhteşem bir sistem. Ben aslında sonucunu merak ediyorum. Şöyle, bununla ilgili midede sindirdik. Hı-hı. Aşağı doğru indirdik, geldik bağırsaklara.
Evet. Kaç saat sürecek bu iş?
İyi bir sindirim normalde 4-4,5 saatte tamamlanıyor. Ama siz eğer ki liften yoksun, protein ağırlıklı, özellikle et ağırlıklı bir öğün aldıysanız, bunun üstüne birazcık da doymuş yağ kattıysanız bu 6-7-8 saate kadar uzayabiliyor. Çünkü vücut bunu alışmamış sindirmeye. Her zaman yediği bu değil.
Ben de bunu soracaktım. Bir makalede okumuştum. Hayvanların bağırsak sistemleriyle insanların bağırsak sistemleri arasındaki farkı anlatıyordu ve etlerin insanların bağırsak sistemine çok uymadığını
çok doğru
yazıyordu. İşte doğru. Bunu merak ediyorum. Nedir yani
şöyle,
bunun sebebi?
Şöyle, miktar olarak siz abarttığınız zaman burada protein ihtiyacımızı etten de alabiliriz, bakliyattan da alabiliriz.
Yumurtadan
protein
da alabiliriz.
Yanı sıra. Protein ihtiyacını belirleyen kişinin yaklaşık olarak %1-2 ağırlığı, vücut ağırlığı 100 kilodaki bir kişiye siz 100-200 gram aralığında günlük protein verirseniz bu iş gidiyor. Ama fazlasını aldınız, sindiremiyorsunuz. Sindiremediğinizde bu sefer mide uğraşıyor daha çok kalori yakarak bu işi yapmaya. Bu da sizde hazımsızlık. Alışık olmadığınız bir şey. Zaten insanın gelişiminde de doğada önce hayvan yakalayıp avlama becerisinden öte bulduğu otu çöpü yiyerek beslenme var.
Sonrasında hayvan.
Sonrasında avcılık gelişiyor. Bu bir gelişim çünkü. Avcılıktan sonra etin tadına varıyor. Etle otu birleştiriyor ve günümüzde ne yazık ki et otun önüne geçiyor. Çünkü ama daha lezzetli, daha evet, tehlikeli, daha zararlı.
Çünkü ne kadar zararlı o kadar insanı cezbediyor. Tabii. Peki etle ot arasında bir denge var. Onu da sorayım hemen. Ben kendim için de soruyorum bunu. Ne kadar et yersek ne kadar ot yemeliyiz ki dengeleyelim?
Bunun temelinde öğünü
böyle yumruk hesabıyla bir iki yerde duymuştum da. İşte bir avuç içi kadar et yersen yumruk kadar ya da iki avuç içi kadar ot da yemen gerekiyor ki dengelesin sindirimi gibi bir şey duymuştum.
Bu sizin metabolizmanıza bağlı. Siz ne kadar yakabiliyorsanız bu dengeyi ona göre kurmanız lazım. Ama dengeli beslenmede %30 et, %30 sıvı gıdalar, %30 sebze meyve ağırlıklı beslendiğinizde, %10'da hangisinde bonkörlük yapmak istiyorsanız ona verdiğinizde, ki bunu benden sonraki konuğumuz çok daha sağlıklı tavsiye edeceğim. Ama temelinde sebze ve meyveden eksik bir yaşantı, liften eksik bir yaşantı bizi sağlıksız olmaya zorlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü içimizdeki bakteriler de bunu istiyor. Bana diyor lifli gıda ver ki ben senin sağlıklı olmanı çok daha kolaylaştırabileyim. Hı hı.
Bu arada sindirim süresi uzuyor dedik. 6 tabii saate ki kadar çıkıyor. Kan sindirim sisteminde gölleniyor.
Hı hı.
Bu durumda da hani bu Kurban Bayramı'nda aslında kalp damar hastalıklarında artış görürüz. Ben eski bir acil hekimi olarak acil servise kalp krizleri çok daha fazla gelmeye başlar. Tansiyon hastaları daha fazla gelmeye başlar. Onun için hani lütfen soframızda bolluk bereket olsun ama yeteri kadarını alalım diye mutlaka uyarı yapalım istiyorum ben dinleyenlerimize.
Evet, bence de. O zaman son olarak hocamıza soralım. Bayram sürecinde yiyeceğimiz etle ilgili olarak özellikle bir sınırlama getirmek gerekirse ne kadardan fazlasını yemeyelim mesela?
Valla porsiyon olarak bakarsak.
Porsiyon diyelim çünkü
avucunuzu değil, geçmeyin günlük miktar olarak. Avucunuz neyse o kadar tüketin.
Şimdi benim el büyük. ben yırttım biraz burada.
Yanı sıra eti abarttıysanız hareketinizi arttırın. Çünkü mitokondriler sizin enerji santralleriniz. Protein ağırlıklı beslendiğiniz zaman hareket kas kitlesi tarafından kullanılan bir enerji. Orada da mitokondri bunu yakar. Yeter ki siz yediğinizi yakabilin.
Hareket.
Yiyip üstüne yatmayın.
Tamam işte bu. Yiyip üstüne yatmayın.
Yatmayın ama dışarısı da çok sıcak. Havalar da sıcak gidiyor. Sokakta da dolaşmasınlar. Gene böyle hani sakin sakin yiyelim. O aradaki nefes alma süresini uzatalım. İki nefes alıp bir lokma yiyelim.
Çiğnememizi arttıralım.
Çiğnememizi arttıralım. O önemli. Güzel söyledin.
Zaten gelişim ilerledikçe çiğneme miktarımız azaldı. Daha önceki yüzyıllarda... Memeliler özellikle çok daha fazla çiğneyerek gıda tüketiyorlardı. Bizim bu dönemimizde çiğnemeden yutmak daha bir alışkanlık. Bu yüzden dolayı da daha çok gaz problemi yaşıyoruz.
Evet, mide problemleri, sindirim problemleri, hava yutuyoruz bak ya.
Hızlı hemen hemen yiyoruz.
Yani bir eti en az kaç kere çiğneyelim?
Ağzınızda mümkün olduğunca çok tutun. Bu alışkanlığımız yok. Biz 3-5 çiğneyip yutuyoruz. Yani bunu dakikaya tamamlayabiliyorsanız tamamlayın. Hiçbir mahsur yok. Çünkü daha erken doyacaksınız.
20 dakika kuralı var. Bu hani beynin doyduğunu hissetme. Bunu da kullanmış oluruz yani böylelikle de.
Ama o sırada sofrada böyle yüksek kalorili şeyleri de birazcık sırtınız dön.
O zaman her şeyi sofraya getirmeyin. Sırayla getirin sonra istemeyebiliriz. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifliydi.
Karşılıklı.
Çok önemli ediyorum. Bilgiler, tespitler, aydınlamalar yaşadık. Dileriz ki sevgili dostlarımız da yaşamışlardır. Size şimdiden iyi bayramlar diliyoruz.
Hepimize
teşekkür ediyoruz.
Sevdiklerimize çok iyi bir bayram olmasın.
Hep birlikte olsun. Kısa bir şarkı aramız var hemen ardından. Devam edeceğiz konumuza, yine bağlayacağız. Sevgili Emine Yüzbaşıoğlu burada olacak ve ona da nasıl beslenmemiz gerektiğinin detaylarını sormaya devam edeceğiz. Kısa bir ara buradayız.
Mutluluğun bedeli sendedir. Umut yeniden doğmak demektir. Bugün geç kalmış sayılmazsın. Geçmişi silip atmalısın. Beni iyi dinle arkadaşım. Hayatı umutlarda bulacaksın. Gülümse herkese, dünyaya arkadaşlık ver. Her an gülümse herkese, dünyaya arkadaşlık ver. Dostça merhaba de, her gittiğin yerde hayat dostlukla başlar. Hayat umutla başlar. Umut yeniden doğmak demektir. Bugün geç kalmış sayılmazsın. Geçmişi silip atmalısın. Beni iyi dinle arkadaşım. Hayatı umutlarda bulacaksın. Gülümse herkese, dünyaya arkadaşlık ver. Her an gülümse herkese, dünyaya arkadaşlık ver. Dostça merhaba de, her gittiğin yerde hayat dostlukla başlar. Hayat umutla başlar. Hayat
Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Bayram arifesinde, tabii bayram sürecinde beslenmemizi, sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğini uzmanlarımızdan fikir alıyoruz. Az önce bahsettik sevgili hocamızla. Şimdi devamını getirelim istiyoruz. Peki nasıl beslenmemiz lazım bayram sürecinde? Yani bu et ağırlıklı, yoğunluklu süreçte nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşalım istiyoruz. Sevgili Emine Yüzbaşıoğlu, sevgili diyetisyenimiz bizimle birlikte. Ve sorularımız var tabii, ona merak ettiklerimizi soracağız. Ne olacak bizim bu halimiz?
Sıkıntılı. Şimdi bayram geldi. Etimizi yiyeceğiz. Bayramı bekledik o kadar diye. Et bayram demeyeceğim, ne zaman yiyeceğim diye bir düşüncemizde bayramı dört gözle bekliyoruz.
Evet, bir de taze et. Hani...
Taze et, kavurmalar.
Yanında nasıl beslenelim?
Yani şimdi birçoğumuz şöyle bir inanışı ve düşüncesi var. Ben kahvaltıyı etle yapayım. İşte kurban etiyle kahvaltıya başlayayım diye bir bazı kesimde bu var. Bunu kesinlikle önermiyoruz öncelikle. Hani kahvaltımızı diyoruz biz normal. İşte peynirimiz, yumurtamız, yine bunlar olmazsa olmazlarımız. Posalı bir ekmek. Söğüşle devam edip hani öğlen bir et istiyoruz ama mümkün oldukça da eti dinlendirilmiş olsun diye. Hani biraz daha geç saatlerde olursa çok iyi. Çünkü hazımsızlık sıkıntısı yaşıyoruz sonrasında. O yani yüzden
dinlenmemiş et rahatsızlık verir, sinirim.
Rahatsızlık veriyor kesinlikle.
O zaman ilk gün değil de aslında ikinci gün yesek.
Keşke.
Keşke çok daha rahat olacak rahat aslında.
Ama hiç geleneksel değil. Ben böyle ilk gün seviyorum tabii ki yani. Hani
tabii hemen kavrulacak o.
Öyle bir alışkanlığımız var. Öyle bir kültürümüz var aslında. Yani hani yumurta da yemeyebilirim. Yumurtanın yerine kavurmayı tercih edebilirim. Onu onun yerine koysam.
Şimdi şöyle yapıyor zaten. Kişilerin çoğu bazen kahvaltı da yapmıyor. Direkt o etle başlayayım diye öğlene kadar bekliyor. Ama o dönemde ne oluyor? Şekerimiz oldukça düşüyor. Açlık daha çok artıyor. Bu sefer de yiyeceğimiz 100 gram etin yerine biz 200 gram yiyoruz.
Peki sabah onun yerine böyle sebzelerle desteklesek, proteini tamamen hani kavurmaya yönlendirsek, yer değişimi yapsak nasıl bir kahvaltı yapabiliriz?
Yani tamam, böyle sizin dediğiniz gibi sebzeli bir kahvaltı olabilir, mantarlı bir omlet yapılabilir belki peynir kısmak için, ama hani tamamen ikisi aynı kategoride bir protein değil. Birindeki yağ oranı daha yüksekken birindeki yağ oranı daha düşük. Biz hep böyle birinin yerine biri şey koymayı düşünürüz. İşte kahvaltı yemedim, öğlen et yiyeyim. İşte peynirimi yemedim, daha çok et yiyeyim. Ama ikisinin içeriği aynı değil.
Evet, çok sağlıklı değil de hani bir gün sağlığı hani şöyle bir kenara bırakıp daha çok damak tadıyla gitsek.
Bir güncükse.
Tabii yani ilk gün hani kurbanın kesildiği gün o kavurmada yapılacak ve bu yılda bir gün. Azıcık şımaracağız.
Yani şımarmanın derecesi varsa orta noktada buluşursak tamam. Ama kişi işte sabah kahvaltıyla başlıyor, öğlen başlıyor, akşam devam ediyor. Akşama mangallar yanıyor. Bu yüzden içimiz sıkıntı. Yani kişi ama ben işte öğlen az kavurmamı yiyeyim, akşam mangala da yerimi ayırayım diyorsa bunda bizim için sorun yok. O şey miktarı ayarlamada fayda var.
Peki fazla kaçırdık. Ertesi gün ne yapmamız lazım?
Ya ertesi günü zaten bir ilk gün çok yenildiğinde ikinci gün bir bıkılıyor etten bazen bazı kısımlar.
Bir frenleniyor.
Orada birazcık daha hani böyle çorbalara kayılabiliyor. Mesela sebze çorbalarını biz çok öneririz. Detoks çorbaları da diye geçer. Hani o gün biraz daha çorba, sebze yemeği, yoğurt, süt. Hani onlara yönelerek biraz daha vücudu rahatlatabilir. Çünkü sindirimi çok zor olan bir yiyecek grubundan sonra biraz daha hafif, biraz daha ödem atmaya yönelik bir beslenme yönüne geçilebilir.
Peki etin yanında ne tercih edelim?
Etin yanında.
Pilav, salata.
Yani şimdi tabii pilav olmazsa olmazımızdır bizim. Hemen deriz ya pilav, makarna, pilav, et. Ama bunların yerine biz posalı ekmek öneririz. Hep derler ekmek yemiyorum ben. Ekmek yemiyorum. Pilav, makarna onu yiyorum. Ama hep söylüyorum 2 yemek kaşığı bir dilim ekmektir. Biz bir tabak pilavlı belki 3-4 dilim ekmek yemiş olacağız etin yanında. Bunun yerine zaten etten yağı alıyoruz. Onun yanında yağsız bir ekmek tüketmek çok daha mantıklı.
Bir dilim en azından.
Bir dilim ekmek bizim o ihtiyacımızı karşılayacak. Çünkü bizim kültürümüz gereği pilavlarımız da çok yağlıdır. Et suyu konacak, tereyağı konacak, tane tane dökülecek. O yüzden pilavdan uzak duralım. Çok olmazsa olmazımızsa da bulgur pilavını tercih etmekte fayda var diyoruz.
Bulgur. Ben mesela firik daha çok seviyorum, firik pilavını. Yani birazcık daha iri olanını. Böyle... hemen yemeğe gidiyoruz. Hemen aklımız yemeğe gidiyor.
Yanında bir salata, posa alımını artırmak ve doygunluğu daha çabuk sağlamak için. Yanında da içecek olarak ayran tercih etmekte fayda var. Asitli içeceklerden kaçınalım ki alacağımız şeker miktarını en azından biraz azaltmış olabilir.
Peki asitli içeceklerle, şekerli asitli içeceklerle beraber et tüketmek. Bu sindirimi kolaylaştırıyor, beni hazmettiriyor diyorlar. Doğru mudur?
O zaman soda tercih edecek. Asitik olduğu için biraz daha tamam kolay ama şekeri de artıracağı için onun yerine soda tercih edilebilir diyoruz. Soda, anlaştık. Meyveli soda anlaştık. Değil.
Bunu da anlaştık.
Soda değil.
Yine bak yine
sade, sade, evet.
Sade.
Aslında ben içecek olarak direkt su diyorum. Çünkü hani kalsiyumlu gıdalar demir emilimini de azaltıyor. Hı-hı. Yani. Onun için çok ben ayran ve yoğurt grubunu demirlik içeren gıdalarla beraber vermeyi, hı-hı, çok sevmiyorum. Önermeyi çok sevmiyorum. Onları böyle mümkünse ara öğün. Hani su içelim ya, su içelim. En güzeli, en doğalı.
Bizim söylediğimiz, ama bazı işte diyor ki ben içecek olmadan yapamıyorum. Hani o yüzden diyoruz ki biz işte salata da alın. C vitamini, demir emilimini artırsın.
Mutlaka.
Artırsın. Yani olmazsa da içeceğiniz öncelikle ayran diyoruz.
Ne kadar olmalı Orhan? Biraz önceki konuğumuza sormuştun,
evet,
Özgür.
Kütle endeksimize göre onda %1'i miydi?
Ne kadar?
Hatırlayamadım.
Protein olarak yani ne kadar almalıyız bir erişkin? Bir de hani bir işte 100 gram et alıyorsak yanında yeşillik olarak, hı-hı, nasıl ayarlayabiliriz? Ne kadar en doğrudur, en sağlıklısıdır? Tabağımızın ne kadar kısmı yeşil olsun?
Şimdi bir kere protein kişi başı kilogram başına 1.2 ile 1.5 arasında değişir deriz. Biz diyelim ki 60 kilo biri için 75-80 gram protein yeterli olur. Hı-hı.
Biz demin 100 kiloya 100 gram demiştik,
evet,
mesela.
Yani 1.2 işte o kilo arttıkça da tabii o miktarda dengelemekte fayda var ki böbrek yükü de artmasın diye. Eğer kişinin herhangi bir sıkıntısı yoksa, kronik bir rahatsızlığı yoksa, tabii bu da kişiden kişiye değişir. Bu gramlarda protein kullanabilir ya da şöyle kalori açısından biz %25 ila 30'u proteinden gelsin isteriz. Hı-hı. Posa miktarı olarak da biz her öğünde bir tabak salata, hani bu boyutunuzun yani en azından 1/3 tabağın 1/3 salata, kesin bir öğünümüzü sebze yemeği olarak öneririz ve kahvaltılarımızda söğüşle ve aralarda da en az 3 porsiyon meyveyle günlük posa ihtiyacımızı karşılamış oluruz.
Meyve peki şeker konusunda bize nasıl bir problem yaratacak?
Şimdi tabii biz günlük C vitamini açısından ve sadece hani tatlı yemiyorsak, tabii meyveyi destekliyoruz. Ama kişi o gün bir de tatlı yedi, işte baklavalar yedi. Bugün meyveden kaçınmasında fayda var diyoruz. Ama hani meyve mi tatlı mı? Tabii bizim önceliğimiz meyve ve meyveli tatlılar olabilir yine.
Bayramda bizde öyle olmuyor ki. Bizde öyle olmuyor ki. Yemekten kalktıktan sonra tatlı gelecek, tatlı gidecek. Meyve gelecek, meyve gidecek. Kuru yemiş gelecek, çay gelecek, kahve gidecek.
Maalesef.
Peki bunu nasıl yapacağız?
Bir de ısrarlar var.
Israrlar gelecek, baskı gelecek, tehdit gelecek.
O yüzden hepsini tadımlık yapabiliyorsak. Bu tadımlığı yapabilmemiz için de gerçekten çok aç beklemememiz gerekiyor. İşte ben Ayşe teyzeme giderim, Ayşe teyzemin yemeği çok güzel olur. Ben 3 saat bekleyeyim, orada yiyeyim. Bunu yapmamakta fayda var.
Kendimizi oraya saklayana
kadar. Oraya saklayana kadar. Arada bir şey atıştırmanız, yani yine yiyin ama porsiyon yarım olsun. Çabuk doyabilelim. Az az sık sık deriz ya. Yani az yiyelim, çabuk acıkalım, az yiyelim. Hani toparlamamız da kolay olsun. Ama biz 3-4 saat bir açlık bırakmışsak tabii ondan sonra küçük bir porsiyonla doymamız mümkün değil.
Her şeyin tadına bakalım.
Evet evet.
Yani bu kimseye bayram küstürmeyelim zaten. Hani.
Çatal hesabı.
Evet ama tadına bakalım, ama lütfen hani orada da bırakalım galiba.
Kesinlikle, yani sağlık için o. Sadece hep biz böyle bayramda yemeyeceğim, ne zaman yiyeceğim, tabii yiyeceğim. Bir de duymak istediğimiz şeyler. Şimdi ya bayramda yiyorsun, yarın yemezsin, 2 gün sonra yemezsin. Sonra ama o süreçte ki bir de kişinin kronik rahatsızlıkları varsa birçok sağlık problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz.
Peki hangi sonrasında sağlık problemleri olanlar çok daha dikkatli olmalı bu süreçte?
Özellikle bir kere şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon. Yani bütün kronik rahatsızlıkların hepsi beslenmeyle ilgili olan bütün hastalıklarda çok daha dikkat etmesinde fayda var.
Ürik asit, oh, fırlar direkt.
Good etle çalışıyor zaten.
Evet.
Et ver, good fırlasın.
Ürik asitle birlikte denir ya, zengin hastalığıdır diye.
Zengin. Öyle midir gerçekten yani?
Hep öyle bağlanmış ya geçmişte.
İşte eskiden et çünkü sadece zenginlerin yiyebileceği.
O yüzden kaçınmakta fayda var.
Peki ciğeri sorayım ben bu arada. Çünkü mutlaka sakatat da bu işin içine giriyor. Mesela Arnavut ciğeri. Mesela niye Arnavut ciğeri? Bu hikayesini bilir misin?
Hayır.
O dönemde ciğer maddi anlamda birazcık daha düşük olan, azınlık olan Arnavutlar tarafından paralarının güçlerinin yettiği en çok yiyebilecekleri et ciğer olduğu için en fazla ciğer yediklerinden onlarla bütünleşmiş isimde Arnavut ciğerine dönüşmüş. Yoksa hiçbir şey yok, bağlantısı yok. Sadece o dönemde en fazla Arnavutlar ciğeri yedikleri için maddi yetersizlikler nedeniyle. Böyle bir isim almış Arnavut ciğeri ve en çok tabii onlar yapmışlar, Arnavut ciğeri olarak isimlendirilmiş ve bugünlere kadar gelmiş. Yoksa ayrı bir özelliği yok. Evet, sakatat.
Sakatat.
Sakatat şimdi bayram, yine yani sakatat da olur. Biz sakatata kesinlikle karşı değiliz ama sıklığı az olsun diyoruz. Yani bayramda buna karşıyız ama pişirme yönünde mi önemli? Mesela Arnavut ciğerinde kızartma yapılır. Hani mümkünce ona değil.
Yağın içine atacaksın, güzel paneleyeceksin onu.
İçine patatesi de kızartacaksınız falan. Bayağı bir kalorisi artmış olacak. Yani onun yerine biraz daha ızgara yönelerek tercih etmekte fayda var. Yoksa sakatat yasak, kesinlikle yemeğin atın demiyoruz. Hı-hı. Ama pişirme yöntemine dikkat etmekte fayda var.
Evet, bu program bayağı bir...
Bayağı aslında iş, süremiz varsa açıcı. Ben Özgürcüğüm sana bu kavurmayı soracağım. Kavurma tarifi.
Az önce söyledim ama şimdi uzmanımız beni döver burada. Çünkü
ben kulaklarımı kapatıyorum.
Kuyruk yağı diyeceğim, ben onun içine koyalım diyeceğim.
Şey, tereyağı azıcık, diyeceğim. Hani azıcık. Şımaracağız zaten bu bayram.
En azından bir günde ama yine söylüyorum tabii, tabii. Bir günlük.
Yani aslında özellikle sırt bölümünden eğer ya da gerdan ve sırt ikisinin karışımından yapılırsa kavurma çok daha lezzetli oluyor. Yani hem yumuşaklığı hem de lokum kıvamına gelmiş olması. Kendi suyunda, benim yapma tekniğim de odur. Kendi suyunda yaklaşık 2 saate yakın kısık ateşte haşlanması gerekiyor. Kendi suyunu, çünkü suyu kaybetmemek lazım. Eğer suyunu kaybederse sakız gibi olur. Etin içindeki suyu kaybetmeyip içine hapsetmemiz lazım. Bunun için de çok karıştırmamamız lazım. Çünkü eti mühürleme tekniği de öyledir. Çok karıştırırsan suyunu verir. O yüzden hiç karıştırmadan neredeyse yaklaşık 2 saat kadar kendi suyuyla, hiç yağ, hiçbir şey koymadan pişirmemiz gerekiyor. Kendini verdikten sonra, saldıktan sonra az bir şey kuyruk yağı hocam. Hı-hı. Azıcık ama.
Duymuyorum ben, duymuyorum.
Küçücük ama o lezzetini veren o, azıcık bir kuyruk yağı kavurmak lazım içerisinde. Sonrasında artık karıştırmaya başlayabiliriz. Birçok kişi su katar içine. Ben çok su katma taraftarı değilim. Çünkü suyu kattığım zaman yine sertleşecektir et. Bu sefer o suyu içine çekme isteğine dönüşeceği için. 2,5 saatin sonunda yaklaşık hazır olmuş oluyor. Eğer seviyorsak içine baharatlar, çünkü birçok insan sevmiyor. Sade de yapabiliriz ama seviyorlarsa pul biberini, karabiberini ve tuzunu ekleyerek finale gelip bunu tamamlayabiliriz.
Böyle sirkedir, şekerdir, eti öldürsün diye bir şeyler önerilir. Öneriyor musun öyle bir şey?
Yani aslında etin kokusunu almak için birazcık daha ciğerde de kullanırız biz onu. Ciğerin de kokusunu almak için özellikle sirkeli yaparız.
Azıcık koyalım o zaman.
Yani azıcık koyabiliriz aslında ama yani yine özün tadını bozmamak lazım.
Kaç saat kaldı? Yarın olsa da yesek şeklindeyim ben yani.
Bugün zaten bugün bittik yani, mahvolduk bugün. Ya yemek programı yapsaydık bugün çok daha lezzetli, çok daha iyi olurdu.
Ay yani... keyifle yiyelim, sağlıkla yiyelim. Hani bu çok önemli bence, sağlıklı olmak ve sağlıkla bir bayramı yaşayabilmek. Aslında eksiksiz bayramlara ulaşabilmek ailecek. Bunlar evet. O kadar önemli şeyler ki o duyguyu, birlik i̇şte, beraberliği yaşayabilmek çok güzel.
Biz de bunun için zaten birlik beraberlik, aile fertlerinden kimsenin eksilmemesi için hep bunları konuşuyoruz.
Evet.
Sağlıklı olalım ki bir sonraki bayramda yine aynı ağız tadımız devam etsin.
Evet, keyifle.
O keyfimiz devam etsin, mutluluğumuz devam etsin, o birliğimiz, bütünlüğümüz devam etsin. İstediğimiz de zaten bu. Yani bunları yapıyor olmamızın sebebi de aslında bu sağlık. Her şeyin başı sağlık. Biz de zaten radyo doktoru olarak hep sağlıklı ve mutlu ağız tadıyla nasıl yaşarızın derdinde oluyoruz. Hep onları koşuyoruz, koşturuyoruz. Sağ olsunlar, uzmanlarımız da bize bununla ilgili bilgiler veriyorlar. Bize çok mutlu oluyoruz. Eğer birilerine bir şeyler farkındalık yaratarak ulaştırabiliyorsak görevimizi yerine getirmiş oluyoruz zaten.
Evet, o zaman tuzu tekrarlayalım mı? Hani sağlık dedik ya, tansiyon hastalıkları artar dedik.
Evet.
Lütfen hani zaten gıda olarak miktarlarımızı biraz zorlayacağımızı biliyorum. Hmm. Geleneksel bir bayram, dini bir bayram, alışkanlıklarımız var. Bunların dışına çıkmamız çok mümkün olmayacak. Biz ne dersek diyelim. Hani avuç içi kadar et yenmeyecek.
Yapılacak, yapılacak.
O tatlı mutlaka eklenecek sonuna. Ama lütfen miktarları az tutalım. Tuzdan mutlaka kaçalım diyorum ben. Çünkü tansiyon yüksekliğin hani zaten gıda alımımız fazla. Bununla beraber mutlaka tansiyonumuz yükselme eğiliminde olacaktır. Hı-hı. Onun için tuz miktarını azaltalım.
Su alımına çok dikkat etmekte fayda var. Değil sudan mi? Uzak kalıyoruz. İşte başka şeyler yerini alıyor. Çay içtim, kahve içtim, içecek içtim, su unutuluyor. Hı-hı. Yine bayramda en önemli dikkat etmemiz gerekenler bir şeyler su tüketimi.
Mutlaka 2-2,5 litre o zaman.
Sıcaklar
havalar da çok sıcak, onu tüketelim. Çok yağlı yememeye çalışalım. Artı hani bu eğer yoğun bir aldığımız kaloriyi yakmaya çalışıyoruz. Hani bunda
hareket,
hemfikiriz.
Yürüyüş, hareket yürüyüş olabilir
ama
çok.
Yemekten hemen sonra değil. O kadar yoğun ve hani tok olduğumuz Hı-hı. dönemde bu bayram gezmeleri de vardır. İşte teyzeye gideceğiz yürüyün dediler. Biz 3 kilometre yürüyerek gidelim de. Bunu da yemekten hemen sonra önermiyoruz. Çünkü kan sindirim sistemine gittiği için belli bir sürenin geçmesini istiyoruz. En az 2 saat geçmiş olsun ki bu ağır öğünlerden sonra. Hani spor yapacaksak ya da tempolu yürüyeceksek, sıcağa çıkacaksak mutlaka bunu öğünden 2 saat sonra yapalım diyor.
Aç karnı ve çok tok karnına spor önermiz. Her zamanki önerimiz budur. Aç karnına da yapmamakta fayda var.
Tabii. Evet, yüzme için de aynı şey geçerli.
Kesinlikle.
Aç karnına, tok karnına. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
yine renk kattınız, keyif verdiniz, lezzet verdiniz bize. İyi bayramlar diliyoruz sizlere de. Ağzınızın tadı daim olsun. Tekrar yakın zamanda başka konularla görüşmek dileğiyle.
Her zaman.
Çok teşekkürler. Evet, sevgili uzman diyetisyenimiz Emine Yüzbaşıoğlu canlı yayın konuğumuzdu ve bayramda nasıl besleneceğimizi ve bununla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyleri söyledi. Bizim de artık gitme zamanımız geldi. Ebru.
Evet, çıkalım ve hemen bayrama gidelim.
Bayrama gidiyoruz. O zaman seninle de bayramlaşalım. Sana da iyi bayramlar dileyim.
Hepimize sağlıklı, güzel, huzurlu bayram olsun.
Hepimiz için olsun. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Sağlığımız hiç eksilmesin. Sevgili dostlarımıza, dinleyenlerimize de buradan selam olsun. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bizi dinleyen herkese de sevgiler, selamlar. İyi bayramlar diliyoruz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Ve sevgili Didem Öztaşpaşa'ya da buradan teşekkür edelim sevgili yapımcımıza.
Onun dileklerini de iletelim.
Onun dileklerini bütün iletelim. Ekibin. O da bütün samimiyetiyle, bütün kalbi duygularıyla bayramınızı kutluyor. Onun yerine ben söylemiş olayım. İyi bayramlar dileyelim. Haftaya tekrar görüşene dek. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Doyumluk sevgi için, gece canınla uyumak için, bir ömürlük tam bir soluk, bir sevgi paylaşmak için dünya. Bana gülüşünü verir misin? Günahkar olmayayım.
Aşk kardeşim, bir bak dünyaya, şu aç çocuklara hisset. Sevilmek, sevebilmek. Yaşasın cennet inancı kırmadan, kucakla solmadan, bak ne güzel.
İşte budur cennet.
Sev kardeşim, bir bak aşkına, kenetlen dünyaya. Ne güzel sevilmek, sevebilmek. Yaşasın cennet inancı kırmadan, kucakla solmadan, bak ne güzel.
İşte budur cennet.
Verdin mi yaşama? Bak, çocuklar ağlıyor, aşklar ölüyor. Kenetlenmek diyoruz, gönül vermek. Neyin tadı var ki şu dünyada? Kal dostluğumuzda. Bil ki hoşgörü gökten zembille inmeyecek.
Sev kardeşim, dünyayı sev.
masumiyeti rastlantı değil ki, derinindeki aşktan. Sev kendini dünya.
Radyo Doktoru.